Ayrım 3, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, Sayfa 40. Hedef Türk Tipi Başkanlık. Evet, gazetenin dileği oydu. Bazı partiler, başta HDP, barajı aşamasın ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bana 400 milletvekili verin diye saptadığı hedefe ulaşabilsin. Türk tipi başkanlık sistemi denilen yönetim modelini getirecek anayasa değişikliği, referanduma gitmeye de gerek kalmadan mecliste görüşülüp kabul edilsin, yürürlüğe girsin. Hedef oydu, Türk tipi başkanlıktı. Veya AKP'nin bazı anayasacılarının anlatımlarına bakılırsa padişahlık tipi başkanlık. 7 Haziran 2015'teki seçim gününün gazetelerine bakarken insanın aklından daha önceki olaylar ve durumlar gelip geçiyor, onları kısaca burada hatırlayalım. AKP'nin oyun kurucuları başlangıçta başka hesaplar yapmışlardı. O hedefe 400 milletvekiline sahip olmadan da ulaşılabileceğini düşünmüşlerdi. Çünkü seçimde kazandıkları milletvekili sayısı 300 civarında kalsa bile bununla anayasayı mecliste değiştirme sayısı olan 367'ye ulaşmaları mümkündü. AKP 367'ye varmak için eksik kalan oyları ya MHP'nin ya da HDP'nin milletvekillerinden sağlayabilirdi. Bunun için iki partiden de destek alabilirdi. Tabii o destek birbirine zıt, o iki partinin sadece birinden alınabilirdi. Ya birinden ya ötekinden. İkisinin birden AKP ile aynı safta yer almaları söz konusu değildi. MHP'nin de HDP'nin de bunu seçmenlerine anlatmaları güçtü. Ama tabii eğer siyaseten hesaplı görürlerse ikisi de AKP ile teke tek olma koşuluyla işbirliği yapabilirlerdi. Nitekim AKP'nin daha önceki iktidar döneminde MHP'nin de HDP'nin de veya önceki adıyla BDP'nin de bir genel politika çizgisinin sonucu gibi olmasa da bazı hallerde AKP'nin işini kolaylaştırıcı tutumlar aldığı görülmüştü. AKP ile ilk adıyla BDP, Barış ve Demokrasi Partisi, sonraki adıyla HDP, Halkların Demokratik Partisi arasındaki ilişkilerin iyi olduğu barış sürecinde de bazı AKP'li politikacılar AKP'nin HDP'den başkanlık sistemi konusunda da destek alabileceğini hesaplamaktaydılar. Tabii bazı başka konularda uzlaşılması şartıyla. Öyle bir uzlaşmaya Öcalan'ın da razı olabileceği yolunda emarelerin ortaya çıktığı öne sürülmüştü. Evet, durum böyleydi. AKP iktidarının belirli dönemlerinde AKP'nin başkanlık sistemi için ihtiyacı olan milletvekili oylarını ya MHP'den ya da HDP'den istemesi mümkün görülüyordu. AKP'nin o müzakereyi başlatabileceği ilk partinin de HDP olması bekleniyordu. Çünkü AKP'nin HDP ile o sıradaki ilişkileri buna müsaitti. Ama bir gün geldi, o ihtimal ortadan kalktı. Niçin kalktığının cevabını vermek kolay değildi. Çünkü iki tarafın açıklamaları birbirini tutmuyordu. Ama o noktaya kadarki gelişmeleri hatırlamak mümkündü. Bunu fazla uzağa ve detaylara girmeden son birkaç yıldaki birkaç fotoğrafa bakarak yapalım. Albümdeki fotoğraflar. O fotoğraflar adı barış süreci olan bir sürecin fotoğraflarıydı. Gerçi ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o süreçle ilgili bir önerisi vardı. O sürece AKP dışındaki siyasi partiler dahil daha geniş bir katılımın sağlanmasını istemişti. Bunun için meclisten ve meclis dışından heyetler oluşturulmasını önermişti. AKP yönetimi ise o önerileri reddetmişti. O süreci kendi tekeli altında yürütmeyi tercih etmişti. CHP muhalefeti buna rağmen önerisini iktidarla muhalefet arasında bir çatışma konusu yapmadan savunmaya dikkat etmişti. Evet, fotoğraflardaki durumun da gösterdiği gibi AKP iktidarının 2014 yılına girilirken HDP ile birlikte yönettiği çözüm süreci konusunda kendisini zora sokan bir gelişme yoktu. MHP'nin zaman zaman yönelttiği eleştirilerde MHP'nin o konuda ne yapılması gerektiği yolunda herhangi bir öneri içermediği için etkili olmuyordu. Ve AKP o konudaki politikalarını HDP ile ilişkilerini esas alarak yürütmeye devam ediyordu. Ama işte AKP'nin önünde kendisini çok yakından ilgilendiren iki konu vardı. Biri 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerdi. İkincisi de 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi. O iki seçimi de hatırlayalım. Önce yerel seçim konusuna bakalım. Yerel seçim 2014. Yerel seçimler anayasamıza göre 5 yılda bir yapılıyor. Bundan önceki 2009 Mart'ında yapılmıştı. Ama 2009'dan 2014'e kadar o seçimlerin ve yerel yönetimlerin yapısını önemli ölçüde değiştiren yasalar çıkarılmıştı. Büyükşehir belediyelerinin sayısı 16'dan 30'a çıkarılmıştı. Yetkileri ise sadece eski büyük şehirleri değil, o büyük şehirlerin merkezi olduğu illerin tüm coğrafyasını kapsayacak kadar genişletilmişti. O illerdeki il genel meclisleri ve il özel idareleri kaldırılmıştı. Büyük şehirlerdeki beldeler ile nüfusu 2000'den aşağı olan belediyeler kaldırılmış ve mahalleye döndürülmüştü. Evvelce 2000'e yaklaşan belde belediye sayısı 400 civarına düşürülmüştü. Bunların ve benzeri değişikliklerin sonucu olarak 5 yıl önce seçimle belirlenen yerel yönetim birimlerinin büyük kısmı için artık seçim yapılmayacaktı. Dolayısıyla bu defaki yerel yönetim seçimleri sonuçlarının bundan öncekilerle karşılaştırılması güçleşmişti. Aynı karşılaştırmayı daha önceki milletvekili seçimleriyle yapmak, iki seçimin konuları ve yapıları arasında önemli farklar olması yüzünden zaten güçtü. 2014'te ise buna yerel yönetim birimleri arasındaki yetki alanı değişikliklerinden doğan güçlükler de eklenmişti. 30 Mart 2014 günü yerel seçimler o koşullar altında yapıldı. O geceki geçici sonuçlar alındı ama o geceki televizyon programlarından başlayarak bunların sonuçlarının yorumlanması çok tartışmalı oldu. Tabii şu var, seçimler konusunda çalışan araştırmacılar aralarında farklılıklar da olsa birbiri ardından yapılan seçimlerin sonuçlarına bakarlar. Ve o farkları da göz önünde tutan değerlendirmelerle kim kazandı, kim kaybetti sorusuna bir cevap ararlar. Tabii haklıdırlar. O cevabı merak eden dünya kadar insan var. Ben de onlardan biriyim. O konuda öteden beri başvuru kaynağım olan kuruluş TESAV. Bu kitapta da konumuzun kapsamı içine giren seçim sonuçları ile ilgili grafiklerini, tablolarını görüyorsunuz. 30 Mart 2014 yerel seçimi konusunda da teşekkürlerimi sunarak aynı kaynaktan faydalandım. TESAV'ın kimliğini burada da belirteyim. Adının açılışı şöyle, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı. Değerli politikacı ve araştırmacı Erol Tuncer'in başkanı olduğu bu vakıf, ülkemizde seçimlerle ilgili ne kadar konu varsa hepsiyle ilgili en kapsamlı araştırmaları yapıyor. Aralarında Hanife Yurtseven ve Aysel Gökçe'nin de bulunduğu bir ekiple yayına hazırlıyor ve ilgililerin kitaplıklarına kazandırıyor. 2014 yerel seçim sonuçlarını geçmiş yıllardakilerle karşılaştırmalı olarak görmek için bakalım gene TESAV'ın grafiklerine. Bu defaki hesaplamalarda yerel seçimlerin yapılarındaki değişiklik yüzünden yeni bir yöntem oluşturulmuş. Eski yerel yönetim seçimlerinde siyasi partilerin güçlerini ölçmek için 81 ilde yapılan il genel meclisi sonuçları esas alınırdı. Şimdi büyükşehir haline gelen 30 ilde il genel meclisi kalktı. Onun yerine o 30 ilde belediye meclisi seçimlerinin sonuçları esas alınıyor. 51 ildeki il genel meclisi seçimleri sonuçlarıyla birlikte değerlendiriliyor. Oluşturulan bu karma sistem ister genel seçim olsun ister yerel seçim, eski seçimlerle yeni seçimler arasında yaklaşık olarak da olsa bir karşılaştırma olanağı veriyor. Bu sayfalarda 4 tane grafik veriliyor. Birinci grafik AK Parti'nin milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerindeki oy oranları yüzde olarak. 2002'de 34.3, 2004'te 41.7, 2007'de 46.6, 2009'da 38.4, 2011'de 49.8, 2014'te 43.4. Alttaki yorum, 2002'de oyların %34.3'ünü alan AKP'nin 2014'e kadarki 6 seçimli grafiği biraz zigzaklı. 2004'teki yerel seçime göre 1,5 kadar yüksek ama 2011 seçiminin 6 puan kadar altında. AKP'liler için hayli düşündürücü bir durum. İkinci tablo, CHP'nin milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerindeki oy oranları yüzde olarak 2002'de 19.4, 2004'te 18.2, 2007'de 20.9, 2009'da 23.1, 2011'de 26.0, 2014'te 25.6. Yorum, CHP'de 2004'te başlayan yükseliş 2011'den 2014'e kadar durmuş, hatta yarım puana yakın bir düşüş göstermiş. Üçüncü tablo, MHP'nin milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerindeki oy oranları yüzde olarak 2002'de %8.4, 2004'te 10.5, 2007'de 14.3, 2009'da 16.0, 2011'de 13.0, 2014'te 17.6. Alttaki yorum, oy oranı 2011'de %13'e kadar düşen MHP'de 4 yıl içinde 4.5 puandan fazla bir yükseliş var. AKP için bu da düşündürücü. Ve son tablo, BDP'nin milletvekili ve yerel yönetimler seçimlerindeki oy oranları yüzde olarak 2002'de 6.2 DEHAB, 2004'te 5.2 SHP DEHAB beraber, 2007'de 3.8 DTP olarak, 2009'da 5.7 DTP olarak, 2011'de 5.7 BDP olarak, 2014'te 6.5 BDP HDP olarak. TESAV'ın o konudaki grafiklerinde 2002 sonrasındaki yerel seçimlerle birlikte genel seçimlerin de sonuçları var. Yerel seçimler 2004-2009-2014 yıllarındakiler, 2002-2007-2011'dekiler de yerel seçimler. Bunlara göre ilk sıralardaki iki partinin durumuna bakılırsa yapılabilecek değerlendirme şu: AK Parti'nin oylarında geçmişteki oylarına göre yükselişler de var, düşüşler de. Yani istikrarsız bir durum var. CHP'de ise az da olsa bir düşüş. Gelelim öteki partilere. MHP ile HDP ve BDP oylarını arttıran partiler. HDP ve BDP'ninki 2007'den sonra istikrarlı bir artış. AKP ile CHP'de oy kaybı var. CHP'deki kayıp az, 0.4 puan. AKP'nin kazandığı puan ise 4.6. Buna göre AKP'nin kaybettiği oylar nereye gitti sorusunun cevabı şu olabilir: büyük kısmı herhalde MHP'ye gitmiştir. Tüm yorumlar aynı yönde. HDP'den MHP'ye oy gitmesi mümkün değil. CHP'den gitmesi de kolay değil. MHP ile AKP'nin oylarının ise milliyetçilik anlayışları açısından birbiriyle geçişken olduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi gelelim 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimine. O seçim 2014'ün 10 Ağustos günü yapılacaktı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği iki turlu bir seçim olacaktı. Niteliği ne milletvekili seçimine benziyordu ne yerel seçimlere. Ama iktidarın Cumhurbaşkanı adayı AKP'nin genel başkanı olunca AKP seçmenlerinin bunun kendi partilerinin seçimi gibi görecekleri belliydi. Tabii Erdoğan'ı kişisel olarak destekleyenler de az değildi. Ayrıca AKP yöneticileri iktidar partisinin seçim propagandası yapma imkanlarını yasaklara uygun olsa da olmasa da sonuna kadar kullanmakta çok becerikliydi. Muhalefet partileri ise HDP hariç Cumhurbaşkanlığı seçimine AKP gibi bir seferberlik havası içinde giremediler. CHP ile MHP'nin ortak aday göstermeleri Türkiye'de Fransa'daki gibi alışılmış bir uygulama değildi. İki partinin de tabanlarında fazla destek görmedi. Tam tersine seçime katılımın çok düşük olmasına katkıda bulundu. 6 milyon seçmen sandık başına gitmedi. Bunda mevsimin yaz olmasının da rolü vardı. Ama iki turlu seçim acemiliğinin de etkisi az değildi. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan oyların %51.74'ünü alarak birinci turda Cumhurbaşkanı seçildi. İki partinin ortak adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu %38.47 oyla ikinci oldu. HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın oy oranı ise 9.79 oldu. Burada en çarpıcı gelişme Selahattin Demirtaş'ın aldığı sonuçtu. HDP veya partisinin öncülü olan partilerin oyları daha önceki hiçbir seçimde %7'ye bile yaklaşamamıştı. Bu seçimde Demirtaş'ın hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi adına aldığı oy oranı neredeyse %10'a, yani milletvekili seçimlerindeki baraj oranına ulaşacaktı. Şu belliydi, Demirtaş sadece kendi partisinin veya siyaset çizgisinin yandaşlarından ve sempatizanlarından değil, siyasetteki eğilimleri başka başka olan seçmenlerden de oy almıştı. Bu kendisiyle birlikte HDP'nin aynı siyasi tutumu sürdürdüğü ve geliştirdiği takdirde yaklaşan milletvekili genel seçiminde %10'u aşması ihtimalinin var olduğunu gösteriyordu. Daha önceki sayfalarda yanıtını aradığımız AKP ile HDP'nin arası niye bozuldu sorusunun cevabı biraz da buradadır. 2014 yılının 10 Ağustos'undaki Cumhurbaşkanı seçiminde Demirtaş'ın aldığı bu sonuçladır. Önceki sayfalarda 2014'teki yerel seçimlerin sonuçlarına da baktık. Geçmiş seçimlerden bu yana HDP çizgisindeki partilerin ve bağımsız adaylık hareketlerinin oylarında yavaş da olsa istikrarlı bir gelişme vardı. Ama ondan daha önemlisi şuydu, AKP'nin parti oylarında da önemli düşüşler vardı. O oylar son yerel seçimde %43'ün biraz üstüne çıkmış ve daha fazla yükselememişti. Gerçi Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar %50'yi az da olsa aşmıştı. Ama belirttik, bunun o seçimin özelliklerine bağlı nedenleri vardı. Kısacası HDP giderek barajı aşabilecek bir parti haline geliyordu. Bu gelişmenin yanında AKP'nin hem oyları düşüyordu hem de meclise %10 barajının sonucu olarak aldığı oy oranının çok üstünde bir milletvekili oranıyla girmesi olanağı azalıyordu. Bu 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra seçim işleriyle az çok ilgilenen herkesin sezdiği bir olguydu. Herhalde AKP'yi yönetenler de bunun farkındaydı. Yani şu görülüyordu, HDP'nin yükselişi AKP'nin yükselişinin en azından duraklamasının nedeni olabilirdi. AKP açısından bunun önlenmesinde fayda vardı. Ama bu nasıl yapılacaktı? Barış süreci adı altındaki gelişmelerin sonuçlarına herkes alışmıştı. Ortalıkta artık ne Kürt sorunu gerekçe gösterilerek başlatılan silah patlamaları işitiliyordu, ne sokak kavgaları görülüyordu. 2014 yılının yaz aylarını, sonbahar aylarını hatırlayın veya internet üzerinden gazete koleksiyonlarına bakın. Göreceksiniz, kamuoyunda o sorunlarla ilgili sadece beklentiler vardı, öneriler vardı, görüşme talepleri vardı. Ama bunlarla ilgili şiddet uygulama niyetlerinin işaretleri yoktu. İşaretleri yoktu diyoruz. Tabii kimin aklından ne geçer bilinmez. Kim kiminle kapalı kapılar ardında ne konuşur kimse bilemez. Tabii ortam dinleyicileri hariç. Ama ortalıkta görülen, işitilen, yazılan, okunan haberlerde şiddet tehlikesini hatırlatan bilgiler yoktu. Evet, zaman zaman toplantılar, gösteri yürüyüşleri oluyordu. Çoğunun hedefi demokratik hakların demokratik kurallar içinde kullanılmasından ibaretti. Gerçi bazılarına güvenlik güçleri müdahale ediyordu, çatışmalar çıkıyordu. Bir yıl önceki gezi gösterilerinden sonraki mücadeleler sırasında yaşanan acı olayların anıları unutulmamıştı. O acıların paylaşılması için düzenlenen etkinlikler iktidarın çok aşırı tepkisiyle karşılaşmıştı. Unutulması mümkün olmayan can kayıpları yaşanmıştı. Bunların hepsi tabii çok üzücü gelişmelerdi. Ama benzeri olayların bir daha tekrar etmeyeceğine toplumun önemli bir bölümü inanmaya başlamış gibiydi. Kısacası 2014'ün sonbaharında ülkedeki siyasal ve sosyal hava yaklaşan genel seçimin uyandırdığı beklentilerin de etkisiyle kötümser değildi. En azından bir umutsuzluk havası değildi. Bunun bozulmasını göze almak da kimse için kolay değildi. HDP'nin Cumhurbaşkanı seçiminde aldığı başarılı sonuçtan hoşlanmayıp bunu önlemenin çaresini arayan iktidar politikacıları için bile... Kobani olayları. 2014 yılının Ekim ayında Kobani olaylarının başlaması o süreci bozdu. Kobani'nin IŞİD'in saldırısına uğramasından sonra Türkiye'nin oradaki Kürt toplumunun savunmasına katkısının nasıl sağlanacağı tartışmalı hale gelmişti. HDP sözcüleri iktidarın o konudaki tereddütlü tutumunu eleştirmişti. O eleştirilere bölge halkından da katılımlar olmuştu. Bölgedeki karşıt gruplar arasında güvenlik güçlerinin müdahale ettiği çatışmalar çıkmıştı. Ölüm ve yaralanma olayları yaşanmıştı. 7 Ekim'de başlayan o olayları Hürriyet muhabirleri şöyle özetlemişti. Diyarbakır'da 7 Ekim gecesi eylemcilerle hüdaparlılar arasında başlayan taşlı sopalı satırlı kavgada bir süre sonra silahlar çekildi. Saatlerce süren sokak çatışmalarında hüdapar tarafından 5 kişi can verdi. 55 yaşındaki Mahmut Enez de hüdaparlı zannedilerek öldürüldü. Diyarbakır'da pazartesi gecesi başlayıp 3 gün süren eylemlerde çoğunluğu PKK-Hüdapar çatışması nedeniyle 10 kişi öldü. 12 Eylül askeri darbesinin ardından ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. İktidar sözcüleri olayların sorumlusu olarak HDP'lileri göstermişti. HDP'liler olayların nedeninin iktidarın yanlış tutumlarının sonucu olduğunu öne sürmüştü. Bu olayların ve tartışmaların neden olduğu gerginlik bir süre daha devam etmişti. Ama sonuçta HDP ile iktidar arasındaki ilişkiler iki tarafın da gayretleriyle yeniden düzelmişti. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 51.